Ayrım 30.
Sonra köyün, değirmen yolunun, kekik kokulu kayalıkların, yol boyunca gelip geçtiği öteki köylerin, çiğnediği ovaların, açtığı dağların, kendi karanlıklarında kayıp vadilerin, yaylalarda otlayan sürülerin, ak kepenekli çobanların ve onların dağı, taşı, melil melil bakıştıran kaval seslerinin devlet kapısına duydukları güveni heybesinden çıkarıp harman etmiştir oracağı. Devlet adamların gözünü kullanarak şöyle yan yan bakmıştır dev gibi yükselen harmana. Muhtarın onu büyük bir ihtişamla ortaya çıkarıp sergileyişine kıs kıs gülmüştür sonra. Gene adamlarının bıyık altını kullanarak. Bu gülüş cennetin oğlu yedi ceddine sövmüş gibi içine işlemiştir muhtarın. Ne yapacağını bilememiştir. Bilememiştir çünkü tesbihine el atamıyordur. Ne de olsa devlet vardır karşısında. Bu yüzden sigara da tellendirememiştir tabii. Çaresizlik içinde o gülüşün yarasıyla kıvranıp kalmıştır. Derken bedenini orada öylece dimdik bırakarak yavaş yavaş geri çekilmeye başlamıştır. Bu sırada devlet yanağına fiske vursan kan damlayacak kalın enseli adamlar halinde çevresini kuşatmıştır hemen. Adamların boşa geçen her dakikaya yandığı, aptallıklarla karşılaşmaktan midelerinin bulandığı bakışlarından bellidir. Bu yüzden sinirlidirler herhalde. Sinirlidirler ve muhtarın çevresinde dönüp duruyorlardır. Sonra sen demişlerdir ona, bir kızın kayboluşunun devlet işlerinde kaçıncı sırada yer aldığını bilmeyecek ve bu bilgisizliği yüzünden devletin bayrak dalgalandırdığı bir köyü şu kadar gün muhtarsız bırakacak kadar aptalsan, nasıl muhtar olabildin ki? Muhtar bu sözleri duyunca baka kalmıştır tabii, susuyordur, hatta adamların defol git başımızdan demelerine karşın inatla susuyordur. Ola ki beti benzi atmıştır, atına binmiştir hemen, sapsarı bir keder halinde binip mahmuzlamıştır. At, keder taşımaktan kederli, yavaş yavaş yola koyulmuştur. Kocaman devlet kapıları güneşte parlayıp, sönen pirinç halkaları, bulutlara tırmanan dev kemerleri ve hiç silinmeyecekmiş gibi toprağa yayılan geniş gölgeleriyle geride kalmıştır bir süre sonra. Atın üstünde kafasını sallaya sallaya gidiyordur muhtar. Nereye gittiğini bilmiyordur. Ölünecek bir yer olsun da neresi olursa olsundur. Gerçi her yerde ölünebilir, bunu biliyordur. Gene de kafasında daha güzel bir yer vardır. Ölüm ölünen yerle güzelleşirmiş gibi. Demek diyordu bekçi, anahtarı cebine koyup gitmesinin nedeni vardı. Cesedi bulunmasın istiyordu bir süre, öldüğü bilinmesin. Yoksa diye düşünüyordu sonra, güvercini kaçıran o muydu? 39. Sabahçı kahvesini bulmuştum ama hiç de düşlerimdekine benzemiyordu. Vitrini sigara paketleriyle dolu, köhne bir bakkalla bir madeni yağ dükkanının arasında hayal meyal daracık bir yerdi. Açılmadı sanmıştım önce, neredeyse dönecektim ki mavi çerçeveli ocağın içinde oturan kahvecinin başını gördüm. Kim bilir hangi uykunun sularına eğilmişse eğilmiş, arada bir yavaş yavaş aşağıya inip kayboluyor, artık yok dediğim bir sırada da hızla doğruluyordu. Gene de kapıdan girdiğimde dönüp baktı bana, önünden bir düş gibi geçip köşedeki masaya oturana dek sayarcasına adımlarımı izledi. Bense oturur oturmaz sigara yakmış, bir yandan buhar püskürüp duran kazana baktıkça içeceğim çayları hayal ediyor, bir yandan da ıslak toz kokusunun içinde yüzen masaları süzüyordum. Üstlerinde yıkanıp ters kapatılmış birer kül tablası olmasa, yüze yüze kapıdan çıkıp gideceklerdi sanki, kentin karanlık sokaklarında gezinmeye başlayacaklardı. "Çay mı?" dedi kahveci, başımı salladım. Yerinden uykulu uykulu kalkıp radyoyu açtı önce, bir süre oyalandı onun başında, o istasyondan ötekine sürekli gitti geldi, sonunda bir yerde karar kıldı ama görünüşe göre bundan memnun değildi. Belki de bu yüzden masama ekşi bir suratla bıraktı çayı, artık tekrarlaya tekrarlaya tekrar olduğunu unuttuğu bayat bir hareketle çevresine şöyle bir bakıp yeniden ocağa girdi. Onun aynı biçimde oturup uyuklamaya başladığını görünce bir daha çay istemeyeceğimi anlamıştım. Ben değil böyle uzakta uyuklayan bir adamı, en işlek yerde vızır vızır koşuşturan garsonları bile çağıramazdım çünkü. İş bana düşmüşse elim ayağıma dolanırdı hemen, ıkınır sıkınır, sonra da garson milletinin eğitilmemişliğinden dem vurarak onların müşterinin ne istediğini küçük bir kıpırdanışından şıp diye anlamaları gerektiğini ileri sürerdim. Gene de bir yolunu bulup onları çağırmaya çalışırdım tabii, ama ben ne zaman elimi havaya kaldırsam birdenbire ortalıktan yok olurlardı. Olmamışlarsa bile görmezlerdi beni, sanki yokmuşum gibi yanımdan geçip giderlerdi. 40. Reşit mavzeri dizlerinin üstüne yatırmış, avlu kapısının önünde oturuyordu. Yere göğe sığmayan kederinin içindeydi aslında. İçindeki öfkeyle yıkılmışlığının ortasındaydı. Bir dağ kadar yorgun olmasına karşın, gene de arada bir gözlerini kaldırıp olanca gücüyle avluda gezinen Rıza'ya bakıyordu. Rıza öfkeli olmaktan çok sabırsızdı. Avluyu bir baştan bir başa geçiyor, homurdanarak geri dönüp Reşit'in karşısına dikiliyor, belki ona bir şeyler soruyor, sonra hızla uzaklaşarak yeniden yürüyordu. Günlerdir böyle gide gele adımları devleşmişti artık. Gide gele gözündeki avlu daraldıkça daralmıştı. Öyle ki sığamaz olmuştu oraya, zaman zaman bir yanıyla sokaklara taşıp giderek küpren bir küfür seli gibi akmaya, hatta köy meydanına dek gidip muhtarlık odasının duvarlarına çarpmaya başlamıştı. Ona göre ahır kapısının dibine oturup böyle kumru gibi düşünmenin hiç yararı yoktu. Yapılacak tek şey muhtarlık odasını basıp cennetin oğlunu vurmaktı. Ama Reşit her zamanki gibi yavaştı gene. Kızının hamile olduğunu kendi gözleriyle gördüğü halde boşu boşuna oyalanıp duruyordu. Hareket halindeki her şey rahatsız ediyordu onu. Neredeyse kendi kımıltısından bile iğreniyor. Bu yüzden de nereye oturmuşsa orada günlerce kalıyordu. Kuşlar kadar az uyuyordu artık, kuşlar kadar az yiyordu. Çevresinde kıpırdayan bir şey görünce de kuşlar gibi bakıyordu tıpkı, sessizlik istiyordu gözleriyle, derin mi derin bir sessizlik istiyor ve olup bitenlerin hepsini belki yıllar önce bir kez daha yaşadığını düşünüyordu. Gerçi şimdiye dek hiçbir şeyi önceden kestirebilmiş değildi. Gene de şaşıramıyordu gördüklerine, istese de ürperti duyup irkilemiyordu. Gördüğünü gördüğü, duyduğunu duyduğu anda unutulmuş bir düşünü anımsıyordu sanki. Ayrıntılar nelerin arasından süzülüyorsa tek tek gelip karşısına sıralanıyordu. Başta bulanık oluyorlardı belki, ama zamanla elle tutulurcasına netleşip beraklaşıyorlardı. Reşit'e göre bulanık kalan tek şey güvercinin hamile oluşuydu. Ola ki bu yüzden kapatmıştı onu ahıra, kimden hamile kaldığını söyleyene dek de salmayacaktı. Karısı ikide bir evden fırlayıp Rıza'nın ayaklarına kapanarak kocasına bir çift söz söyleyip onu bu inadından vazgeçirmesini istiyordu. Ama Rıza hiç tınmıyordu. Yalaka bir köpek gibi tekmeliyordu kardeşini. Reşit'in gözleri önünde alıp alıp yere vuruyor, sonra da kolundan sürükleyip eve sokuyordu. İkisi günde birkaç kez boğuşuyordu böyle. Günde birkaç kez köyü verveleye verip kavga ediyorlardı. Komşu avlulardan gürültüyü işiten kadınlar arada bir başlarını çıkarıp sessizce bakıyorlardı. Rıza'nın sesi yüzlerine çarpar çarpmaz da hemen geri çekiliyorlardı tabii. Duvarların üstünde meraklı birer yüz hayali bırakarak ansızın kayboluyorlardı. Bu konuda çocuklar daha açık yürekliydi kuşkusuz. Onlar herhangi bir duvarın tepesine yan yana dizilip gözlerini kırpmadan birer heykel gibi saatlerce oturuyorlardı. Olup bitenleri anladıkları yoktu belki. Gene orada Rıza'nın ağzından çıkacak birkaç küfürün hatırı için sabırla bekliyorlardı. Güvercinin ahıra kapatıldığını da duymuşlardı gerçi. Asıl oraya merak ediyorlardı. Ama girip bakmaları mümkün değildi. Kapısı Reşit'ti ahırın, duvarları Reşit, damı Reşit'ti. Reşit'i delip geçmekse dünyanın en zor işiydi. Bunu iki günde bir çıkıp gelen bekçinin dışında kimse başaramıyordu. O gelince hafifçe yana kayıyordu Reşit, geçmesine izin veriyordu. İlk günlerde bu kadar kolay yol açmamıştı oysa. Bekçinin peşi sıra koşup gelen kadınları görünce mavzeri kaptığı gibi kapıya dikilmiş, yalvarıp yakarmalara da kulak asmamıştı. Hatta kimseyle konuşmuyor, güvercin hamiledir, azıcık izin ver de kadın gözüyle bir kere görelim diyenlerin yüzüne dişlerini gıcırdatarak bakıyordu. Ağrısı sancısı vardır be kuzum diyenlere dişlerini gıcırdatarak bakıyordu. Ölür mülür de içine dert olur diyenlere dişlerini gıcırdatarak bakıyordu. İnsafın kurusun emi diyenlere de. Kızına acımıyorsan karnındaki yavruya acı diyenlere de. Sonunda onun sessizliği karşısında pes etmişti kadınlar. Ahır kapısını zorlamaktan vazgeçip eve güvercinin anasının yanına gitmişlerdi. İşte o sırada açılmıştı yol. Bekçi ağır kapısından usulca girmişti. Taş atsan geri gelecek zifiri bir karanlıkla doluydu içerisi. Vişnelere bakan dana gözü kadarcık pencere ancak yemliklerin üstünü aydınlatabiliyordu. Bu yüzden bekçi kapının ardında beklemişti bir süre. Ağır ahır kokusunu duymuş ve o kokunun içinde Ramazan'ı öldüren atın kininde bulunabileceğini düşünerek belli belirsiz ürpermişti. Gözleri karanlığa alışıp direkleri, yem torbalarını ve dipteki saman yığınını seçmeye başlayınca da yürümüştü tabii. Yavaş yavaş ürkütmekten çekinircesine güvercine yaklaşmıştı. ''Beni dinle kızım'' demişti güven verici bir sesle. ''Hiç kimseden korkmana gerek yok. Olup bitenleri bir bir anlat bana. Anlat ki bir çaresini bulalım bu derdin. Bak karnındaki büyüyor.'' Güvercin susmuştu. ''Kim kaçırdı seni?'' Susuyordu. ''De bana, cennetin oğlu mu?'' Yanıt yoktu. ''Kim olduğunu söylersen onunla evlendiririm seni. Babanı ikna ederim, söz.'' Kız susuyordu. Sonraki gelişlerinden birinde bekçi uzun zamandır kafasını kurcalayan başka bir şeyi sormuştu ona. Yoksa demişti fısıltıyla seni muhtar mı kaçırmıştı? Bak o öldü artık kendini astı. Korkmana gerek yok. Hadi söyle. Gene susmuştu kız. Babasına nasıl sustu, anasına nasıl sustu, Hacer'e ve Rıza'ya nasıl sustuysa öylece derin derin susmuştu. Bekçi ahır kapısının önüne sıkıntılı bir yüzle çıkmıştı her keresinde. Ahırın karanlığını almış bir sesle Reşit'e ne yapacaklarını, nasıl edip de kızı konuşturacaklarını sormuştu. Oysa Reşit de sessizdi kızı gibi, soruları omuzlarını çekerek yanıtlıyor, ardından da gözlerini avludaki bir noktaya çivileyip saatlerce susuyordu. ''Cennet'in oğluyla evlendirsek mi?'' diyordu bekçi. ''O deliyle mi?'' diyordu Rıza avlunun öteki ucundan. ''O deliyle mi evlendireceğiz güvercini?'' ''Bu iş dünyada olmaz.'' ''Niye olmasınmış?'' ''Ne yani? Yatağa yılanlarla mı girecek kız? Hem deliye nikah caiz midir ki böyle dersin sen?'' Susuyordu bekçi. Her keresinde Rıza'nın karşısında bir süre susuyor, sonra da avludan çıkıp gidiyordu. Günün herhangi bir saatinde berber dükkanın önünden geçerken görüyordu onu. Mavzerin ucu avlu duvarlarının arkasında kaybolana dek bakıyordu. Gülümsüyordu nedense, hiç istemediği halde kendini gülümserken yakalıyor ve köy meydanını izlemekten vazgeçip dükkanın içine doğru yürüyordu.
Ayrım sonu.